Stonehenge'le ilk karşılaşmam sanırım 1994. Hazırlıkta bizim Generation 2000 diye bir kitabımız vardı İngilizce öğrenmek için. Gerçi resimli bilgi ansiklopedisinde var mıydı Stonehenge hatırlamıyorum. Olsaydı kesin okumuşumdur çünkü. Böyle bir okumaya başlayınca birçok şeyi resimli bilgi ansiklopedisinde öğrenmiştim. Generation 2000'a dönersek orada da işte İngiltere'yi hafiften tanıtan bir bölümde, daha doğrusu dünyanın gizemleri bölümünde Stonehenge de vardı. O zaman tabii ilgimi çekmişti. Sonrasında gitmek 2012'de kısmet oldu. Bir kere baştan söyleyeyim. Bir kere gidilir. Ama ben 3 kere gittim. Ama bir sorun, neden gittim? Şimdi öncelikle ben bir konuğumuza da hoş geldin diyeyim. Cebirci, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Sen de burada bize İngiltere'de yaşayıp gitmeyen birisi olarak neden gitmedin? Onu bir söyleyebilirsin.
Evet. Ya şöyle, benim İngiltere'ye çocuksuz gelme turlarımda daha öncelikli daha Londra içi seyahat planları vardı hep. Stonehenge biraz uzak kaldığı için o dar zamanda hiç öyle bir şey olmamıştı. Yerleştikten sonra da çocuklu yerleştiğim için çocukta ufak biraz Stonehenge çok böyle hani gidelim turistik gezelim çocukta orada biraz takılsınlık falan bir yer değil böyle, boş bir arazinin önünde ortasında bir şey. O yüzden de böyle bir şekilde hiç önceliğimiz olmadı. Daha başka yerlere gittik hep biraz uzak bile gideceksek. Stonehenge'e sıra gelmedi yani daha henüz. Şimdi çocuk büyüdü ama bundan sonra olabilir şu dönemlerden sonra.
Peki merak ediyor musun Stonehenge?
İşte yani şimdi dinleyelim bakalım ona göre. Ya şey açısından zaten çok ilgi çekici bir şey zaten kendi başına. Ne yani nasıl onun orada olması? Ya bence hani bu hayatta görünmesi gereken şeylerden bir tanesi ilgi çekiciliği anlamında. Bakalım bir dinleyeceğiz bakalım şimdi anlayacağız.
Şimdi Stonehenge tabii Londra'dan gitmek isteyenler için arabayla 2 saat böyle bir mesafede ve Londra'dan şeyler var, turlar var. Londra'nın Victoria otobüs terminalinden kalkan direkt oraya özel turlar var. Her sabah kalkıyorlar. Tabii daha yakın bir yerde ben şu anda yaşıyorum. Öğrenciyken ilk gitme fırsatım olmuştu 2012'de de. Bournemouth'dan işte X3 dediğimiz otobüsler, Bournemouth hikayesinde de bahsetmiştim. Onlarla Salisbury şehrine gidilebiliyor. Salisbury şehri de aslında bence benim tabii Stonehenge anlatınca tekrar olacak ama Stonehenge'den bana daha etkileyici gelmişti. Çünkü Salisbury'de çok büyük bir katedral var. Yüksekliği 123 metre. Çok uzun süre dünyanın en yükseklerinden bir yer o, bir tanesi olmuş. Ve içinde o katedralin bir bölümünde o Magna Carta var. Yani Magna Carta da işte bu zamanında krala karşı ilk kez yazılı hukukun koyulduğu o eser ve hala sanırım öyledir. Fotoğrafını da çektirmiyorlar. Yani gidiyorsunuz, görebiliyorsunuz o Magna Carta'yı Salisbury Katedrali'nin içinde. Salisbury'ye gittiğiniz zaman da oradan Stonehenge turları var, otobüs. Bu bizim bildiğimiz turistik otobüsler, işte 2 katlı. İçinde böyle o sesli rehberin olduğu, giderken de anlatıyor size bir yerleri. Şimdi ben 3 kere gittim dedim. Birinci gidişimde arkadaşlarla bir gezmek için ilk defa gitme amacıylaydı. O Salisbury şehrinde otobüs, o tur otobüsüne binip gitmiştik ve tur otobüsüne ayrı para veriyorsunuz. Sonra Stonehenge'e girerken ayrı para veriyorsunuz. Girdikten sonra da şöyle
Sen o
söyleyeyim.
zaman buradaydın, değil mi? Burada
Evet.
yaşadığını.
Evet, 2012'de burada öğrenciyken, İngiltere'de Bournemouth'ta yüksek lisans öğrencisiyken nihayet bahar aylarında sıra gelmişti bir yerlere gitmeye. Şeyi hemen söyleyeyim.
Arkadaş grubu nasıl bir grup?
Şöyle, aslında bir tanesinin çocuğu da vardı. Sanırım o sırada 5-6 yaşındaydı çocuğu. Yani normal o yüksek lisanstan arkadaşlarla gitmiştik. Şeyden bahsedeceğim. Salisbury, Stonehenge biraz şey gibi mesafe olarak işte Selçuk Efes gibi söyleyeyim. Gerçi Selçuk'tan Efes'e yürünüyor gidenler için denedilerse. Ben 98'de ilk kez Efes'e gitmiştim. Selçuk'tan yürümüştük. Efes'e. Salisbury'den Stonehenge'e yürümek birazcık daha zor. O yüzden o otobüs turları var. Şundan bahsedeyim. Selçuk'tan Efes'e yürüdüğümde yol üstünde Artemis Tapınağı vardı. Haritada görmüştüm onu. Sene 98. İşte Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından biri. Çok heyecanlıyım. Daha hiç harika görmemişim hayatımda. Sonra bulduk orayı. Girdik içeriye doğru. Paslı bir tabela. Böyle Artemis Tapınağı yazıyor. Sonra da şöyle bir, yani karşında ne görmeyi beklersin Artemis Tapınağı deyince? İşte o Atina'daki Akropol falan gibi bir şey görmeyi beklersin. Ama şöyle söyleyeyim, o paslı dediğim tabela kalıntılardan daha şaşalıydı. Yani o su birikintileri, böyle kuşlar oralarda takılıyorlar. Görevli falan kimse yok. Dünyanın 7 harikasından biri diyoruz. Taşlar öyle duruyor orada. Yani birileri zamanında nasıl gelmiş götürmüş onu anlayabiliyorsun yani. İşte o diyoruz ya, Bergama'daki bütün kalıntılar Almanya'daymış, şurada burada. Yani sene 98, bizi hala sallamıyoruz ki o kalıntıları. Adam tabii ki bunu 1800'lerde, 1900'lerin başında götürür yani. Çok normal. Şu anki halini bilmiyorum Artemis Tapınağı'nın ama 98'de öyleydi. Hatta o zamanlar şeyleri düşünmüştüm. Keşke işte bunların böyle bir replikası yapılsa da insanlar en azından onlara baksa gibi bir şeyim olmuştu. Neden bundan bahsettim? Çünkü Stonehenge'de benzer hayal kırıklığını yaşadım. Yani o anlatılan işte 94'te gördüm, nasıl bir yer acaba, kim yaptı bilmem ne. Yani yaklaşıyorsun, evet orada bir şeyler var ama yani yüksekliği 4 metre, genişliği 2 metre olan taşlardan bahsediyoruz. Yani böyle süper etkileyici bir yapı değil açıkçası Stonehenge.
Yani yapı olarak değil, evet, yani de daha çok onun anlamı nasıl olduğu, hani onun ne için kullanıldığı, genelde o tip şeyler daha ilgi çekici. Yoksa yapı olarak günümüz yapılarıyla zaten bir şeyi yok, alakası yok.
Evet, onu bir başta kenara koyalım. Dolayısıyla evet.
O beklentiyi bir düzgün ayarlamak lazım giderken.
Evet, de. Doğru. Orada böyle devasa taşlar görmeyeceksiniz. Şimdi bu beklenti niye oluşuyor? İşte şey deniyor ya, nasıl bunlar taşındı, nasıl götürüldü vesaire. Evet, orası birazcık gizemli. Çünkü işte bakıyorum 25 ton falan diyor o taşlar için. Hatta şey iddiaları var. Başta Galler'deydi de sonra oraya getirdiler. O geniş alana getirdiler falan gibi iddialar da var. Onun haricinde sonradan öğrendiğim bir şey, o taşlar da şu an gördüğümüz haliyle 4000 yıldır orada durmuyormuş. Mesela bu da bir ayrı bir hayal kırıklığı olabilir.
Evet, ben onu duyduğumda bayağı hayal kırıklığı olmuştu. Yani orijinal yerinde değil. Orada bir hani sanatsal bir nedenle daha iyi sergilemek için yapılan bir elle düzenleme var yani.
Evet, yani onları gerçekten internette bulabilirsiniz zaten, o çalışmaları. İşte 1910'larda, 1950'lerde tekrar hatta bayağı vinçlerle vesairelerle kaldırıp şu anki haline getirmişler. Şimdi o boyut olarak karşılaştırırsak da bir şey deneyeyim. Stonehenge ne demek? İngilizler genelde yani çok düz kullanırlar bu isimleri. Henge de direkt taş, monument, taş, anıt anlamına geliyormuş. Dolayısıyla dikili taştan çok bir farkı yok aslında Stonehenge kelimesinin. Yani biz nasıl Beşiktaş diyoruz, dikili taş diyoruz vesaire. Onlar da aynen kullanmışlar o kelimeyi. Başka bir ilginç konu Stonehenge'in kendisi hakkında. Zamanında 100 yıl önce aslında orası açık arttırmaya çıkmış. Ve bir tane adam karısını orayı hediye olarak satın almış.
100 yıl önce. Gayet evet, 100 de yakın.
Önce, 100 yıl önce. Cecil Chubb diye birisi burayı karısına hediye almış. Sonrasında da Birinci Dünya Savaşı biterken kamuya hediye etmiş orayı. Ve kendisi Sir olmuş. Sir Cecil Chubb olmuş. Ve demiş ki buraya giriş ücreti o zamanın parası tabii 1 shilling'den az olması gerekiyor. Ve bölgedeki yerli halk da buraya her zaman ücretsiz girecek demiş. O şartla kamuya hediye etmiş. Hala o 1 shilling'i enflasyona göre uyarlayıp giriş ücretini ona göre tutuyorlar. Ve o bölgede yaşayan 30 bin kişiye de hala giriş ücretsiz. Böyle ilginç bir bilgi var.
İngilizlerin bu gelenekselciliği de beni öldürecek yani. Onu hakikaten değiştirmezler, biliyorum yani.
Çünkü işte Magna Carta, yani o Magna Carta'yı bile hala tuttukları gibi aynı mantıkta o gelenekselcilik devam ediyor. Mesela o adam kamuya hediye etmeseydi belki de oraya giremeyecektik. O şey olarak, özel mülkiyet olarak kalmaya devam edecekti. Şimdi ilk gidişim, biraz ilginç bilgileri verdim. Neden tekrar tekrar gittim? Çünkü ben öğrenciyken hasbelkader rehber oldum. Burada yüksek lisans öğrencisiyken. O nasıl oldu? İşte yaz ayları gelmişti ve işte burada etrafta birkaç yere gitmiştim. Buradaki dil okullarında bir ilan gördüm. İşte buradaki öğrencileri etrafı gezdirmek için rehberlik. Genelde de zaten üniversite öğrencilerini falan alıyorlar. Sonra işte ben başvurdum, çağırdılar ve bizi o yerlere, yani bizim gezdireceğimiz yerlere teker teker götürdüler. İşte Winchester, Weymouth, Stonehenge de onlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla ilk gidişimde normal kendim turist olarak gittim. İkincisinde rehber eğitimi için gittim Stonehenge'e. Sonrasında da beni beğendi o rehber alımı yapan ana rehberimiz diyelim. Rehber amca. Hatta işte orada şeyi hatırlıyorum. Dönüşte böyle bize bildiğimiz o rehberci şey vardır ya, mikrofon elinde etrafa bir şeyler anlatıyor. O testi de yapmıştı. İşte orada da o rehber adayları kitlesi benim esprime gülmüştü. Orada böyle bir beğenmişlerdi beni. Hatta o kadar beğenmişti ki o rehber amca şey demişti. Tamam, seni Londra rehberliği içinde düşünüyoruz. Sonra da beni Londra'ya da öyle götürmüşlerdi. Çünkü Londra rehberliği daha böyle biraz komplike.
Prestijli.
Evet.
Bırakmışsın güzelim kariyeri.
Sonra o kariyer kısa sürdü. Onun, şimdi Stonehenge'de sadece birincisini anlatacağım. Zaten ikincisinden sonra bitti o. Onu Weymouth hikayesinde neden bittiğini anlatırım. Şimdi ilk turum Stonehenge'di. O rehberliği, rehber brevesini aldıktan sonra. Ve öğrenci kitlem Alman öğrenciler. Ve hepsi de şey, nasıl diyeyim, ortaokul, lise.
Öğrencileri. Kaç kişi?
Otobüs dolusu. Yani vardır bir 30-40 kişi vardır. Şöyle, buradaki işte İngilizce öğrenmeye gelen Alman öğrenciler ve bunlar otobüsle geliyorlar. Almanya'dan geldikleri otobüs bu. Almanya'dan geldikleri otobüs olduğu için direksiyon ters yerde. Böyle bir durum var. Hı hı. Şoför de Alman. Başlarında birazcık daha büyükçe, yani lise son, üniversite bir gibi yine Alman şeyler var. Onlar rehber abi gibi. Birazcık daha büyük onlardan. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, o rehber adayları benim o esprime gülmüştü falan filan. Ama bu Alman öğrencilere karşı bir şeyler anlatıyorum. Reaksiyon sıfır. Bayağı neydi o Mesih abimiz?
Fıkrasına gülünmeyen Hasan Mezarcı.
Evet, aynen o moddayım. Yani orada şey aklıma geldi, tabii şu an tekrar anlatırken söylüyorum bunu. Bosna'ya gittiğimde bir konferans için orada Yugoslav bir iş adamı şey demişti. İşte biz Yugoslavlar işte bu zamanda burada kendi tarzımızda iş yapıyorduk ama artık işte Almanya'da bile iş yapmaya başladık. İşte orada fabrika aldım, Almanlarla iş, Almanları anladım, onlara bizim kültürümüzü öğrettim ama Almanlara bir şeyi öğretemedim, gülmeyi, demişti. O abimizi...
Daha çocuk yaştan o şey başlıyor demek ki daha.
Evet, Almanların o şeyi çocuk yaştan başlıyor. Tek güldükleri esprim şeydi, Stonehenge'de yoksa eskiden Angry Birds mi oynuyorlardı diyerek bir Angry Birds fotoğrafı göstermiştim. Ona birkaç sırıtış aldım. Onun dışında maalesef pek bir reaksiyon alamadım anlattıklarıma. Tabii ilk rehberlik tecrübem, bir şeyler söylüyorsun, reaksiyon ve çalışıyorsun, heyecanlısın. Ama maalesef öyle bir şey olmuştu.
Peki bilgilendirici anlatımlarına ilgi nasıl? Hani onlara yani böyle ilgi dağınık mı, yoksa onlara gel?
Yani işte şöyle bir durum var. Toplu herkesin poker face olduğunu düşün. Dolayısıyla bilgi mi daha çok ilgilerini çekiyor, yoksa eğlendirici şeyler mi daha çok ilgilerini çekiyor onu anlayamıyorsun zaten. Problem o.
Yani ama en azından ilgi sende. Yani onu gözlemliyor musun?
Zaman zaman. Zaten bunlar şey diye düşün. Çocuklar yani gezmeye gelmişler gibi bir durum var. Sonrasında işte Stonehenge yaklaştık. İşte çocuklar işte geliyoruz. Heyecan, biraz heyecan var orada görüyorum Stonehenge'e geldiğimiz için. Orada işte ben rehber olduğum için hemen şey gişede sticker yapıştırdılar benim şeye. O bröven böyle şey badge asılı olana. Hava hafif yağmurluydu. Vaktimiz de sınırlıydı. Çünkü Stonehenge gezeceğiz. Sonra dönüp Salisbury Katedrali'ne gideceğiz. Orası da belli bir saatte kapanıyor. O yüzden hemen buradaki turu bitirmemiz lazım ve oraya dönmemiz lazım. Çocuklara işte belli bir süre verdik. İçeriği gezmeleri için. Nerede buluşacağımızı falan söyledik. Ama bir tane arkadaşımız demiş ki ben buraya bir kere geldim. Hayatımda bir daha gelir miyim bilmiyorum. Bu şeyi de almış. Sesli rehberler vardır ya böyle kulak takıyorsun. Almancasını evet. Almış onun. Diyor ki ben bunların hepsini dinleyeceğim. Tek tek o taşın önüne geçiyor. Onu dinliyor. O taşın önüne geçiyor. Onu dinliyor. Bütün öğrenciler geldiler. Bir tek o öğrenciyi bekliyoruz. Maalesef ikna edemedik onu. Nihayet bütün hepsini dinledikten sonra bir de yağmur yağıyor. Öyle bir gıcıklık var. Yani bazıları geldiler işte otobüse tekrar bindiler. Ama biz orada o rehber diğer daha büyük olanlarla ben bekliyoruz çocuğun gelmesini. O yağmura rağmen inat etti. Sonra tek tek dinledi geldi. Sonrasında şöyle bir sıkıntımız oldu. Salisbury Katedrali'ne döndük. Ama katedrale girerken işte oraya da giriş paralı. Şey dediler, ya zaten kapatıyoruz, sizden para falan almayalım, gerek yok. Şöyle üzücü bir şey oldu, Magna Carta bölümü kapanmış. Dolayısıyla o bir kere geldim, bir daha gelemem diyen çocuk yüzünden diğer çocuklar Magna Carta'yı görememiş oldular.
Tam bir ergen terörü.
Evet, maalesef. Öyle bir şey yaşadılar. Nihayetinde o çocukları öyle bir Stonehenge'i gezdirip, Salisbury Katedrali'ni ucundan gösterip ama Magna Carta'yı gösteremeden bu ilk rehberlik maceram o şekilde sona ermişti. Dolayısıyla Stonehenge'e 3 kez gittim. Tekrar henüz gitme fırsatım olmadı. Yani bir kere gidilir dedim ama işte şöyle bir yer orası da. Nasıl İstanbul'a geleni Sultanahmet'e vesaireye götürüyorsak... Buraya da büyük ihtimalle beni aile ziyareti, arkadaş gelenleri buradan Salisbury'e, Stonehenge'e götürme gibi bir şeyim, misyonum olacak diye düşünüyorum.
Peki bir şey soracağım. Bu o şeyin olayı ne? Yani net bir şey var mı bu taşların gizemiyle ilgili? Yani neden yapıldığıyla ilgili yoksa orada rivayetler mi var?
Yani burada tabii ki yani oraya gittiğinde de sana... onu biraz süslemek, püslemek için o rivayetleri anlatacaklar. Dolayısıyla yani biz nasıl şu anda Göbekli Tepe'nin hikmetini bilmiyorsak ki Göbekli Tepe daha eski. Yani burası 4000 yıllık deniyorsa işte Göbekli Tepe 12000 yıllık deniyor. Dolayısıyla bu sırlar büyük ihtimalle çözülemeyecek şekilde duruyor.
Ya da bir dönem uzaylılar gelmiş dünyaya vinçleriyle, kamyonlarıyla. İşte Mısır'da piramitlere yardım edelim, İngiltere boş kalmasın orada Stonehenge yapalım, işte Türkiye'de Göbeklitepe'yi yaptık. Biraz Güney Amerika, Orta Amerika'ya gidelim orada Mayalara yardım edelim, onlara da biraz piramit yapalım. Öyle herhalde yardım edip gitmişler.
Yani bir tapınak olarak mı kullanılmış?
Evet, tapınak olduğu düşünülüyor ve şu anda işte onu o güneş ayinleri falan deniyor. Şimdi tabii o taşlar sadece onun bir bölümü. Böyle çok uzun bir aslında bölge var orada. O tapınağa giden yol gibi. Şu anda onu o yeni yaptıkları ziyaretçi merkezin daha büyük yaptılar. Eskiden sadece o taşların olduğu bölgeyi ziyaret edilebiliyordu. Şimdi onu birazcık daha genişlettiler. İşte 8 yıl önceye göre farkı o ziyaretçi merkezi. Orası da İngiltere'de işte şöyle bir durum var. Çok böyle UNESCO yerleri yoktur. Ama işte Stonehenge onlardan bir tanesi olduğu için orayı çok önemsiyorlar ve şu anda o visitor center'ı çok büyüttüler. Şimdi senin o başta söylediğin niye gitmediğinle alakalı. Evet, birazcık böyle bir nasıl diyeyim tarlanın ortasında bir yer durumu var. Biraz ziyaretçi merkeziyle onu gidermiş olabilirler ama Stonehenge'e gittiğiniz zaman orada etrafı dolaşayım, birazcık da oraları göreyim gibi bir durum olmayacak. Anca işte Salisbury şehrine gittiğinizde orada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ve zaten bence Stonehenge'e gittiyseniz Salisbury Katedrali'nde kaçırmayın. Kesin o şeyi unutmayın yani. Oraya gittiğiniz zaman.
Magna Carta zaten hani bizim tarih sınavlarımızda mutlaka vardır yani. İlla ki o şey önemli yani. Bize öğretilen bir gerçek.
Şimdi benim Stonehenge hikayem böyle. Stonehenge'i de yine Instagram'daki bir oylamayla Stonehenge mi Livy mi demiştik. Stonehenge seçildi. Tabii Livy'de anlatacağız ilerleyen bölümlerimizde. Livy bilmeyenler için o da Ukrayna'da vizesiz gidilebilen hatta kimlikle gidilebilen Ukrayna'da en kolay gidebileceğiniz ve bence kesin ziyaret etmeniz gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Oraya da sanırım 3 kez gittim. Onu da hikayesini anlatacağız. Var mıdır başka sorunuz Sayın Cebirci?
Yok, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
Peki gidecek misin bunu dinledikten sonra?
Valla yani ya bunu dinledikten sonra öncesine göre daha da giderim diyeceğim bir şey olmadı ama yani bence gidilmesi gereken bir yer yani. Sen de zaten o görüştesin. Bence giderim ya mutlaka.
Yani benim tek özet olarak söyleyebileceğim, evet, fırsatınız varsa bir kere
Bir de
görün.
katedralle paket olduğunda daha da bir şey oluyor. O yüzden bir ikili yapılabilir bence, yapılmalı.
Zaten ben şu anda büyük ihtimalle Salisbury Katedrali'ne daha çok ilgi yaratmış olabilirim bu kayıtla.
Evet, biraz öyle oldu.
O zaman tüm dinleyicilerimize teşekkürler. Hoşça kalın.